Ayrım 4. Asya Çağı'nın Öncüleri. 21. yüzyılda Lenin, Atatürk ve Mao. Doğu Perinçek, sayfa 42. 3.8. Asya Devrimlerinin Milli Demokratik Karakteri. Lenin'in bilimsel sosyalizme katkıları esas olarak milli demokratik devrimler zeminindedir. Çünkü Asya Devrimi o zaman ancak milli ve demokratik olabilirdi. Bolşevik Partisi'nin Menşeviklerle mücadelesinde devrimin aşaması konusu belirleyici önemdeydi. Bolşevikler o zamanın Rusya'sında sosyalist devrim iddiasının aslında devrimden vazgeçmek anlamına geldiğini savundular. Hedef demokratik devrimdi. Hayat onları doğruladı. 1917 Şubat'ında demokratik devrim oldu. Hemen arkasından Ekim ayında Bolşevik Partisi önderliğindeki işçi köylü ve asker Sovyetleri iktidarı ele geçirdi. Proleter devrimi olmuştu. Ancak gerçekte demokratik devrim devam ediyordu. Nitekim Sovyet devrimi 1929 yılına kadar köylük alanlarda kolektifleştirmeye girmedi. Hatta Lenin 1921 yeni ekonomi politikasıyla NEP, burjuvaziye de bir süre alan açmıştı. 1929 yılındaki kolektifleştirme atılımı Stalin ve arkadaşlarına göre olağan sayılmayacak bir uygulamaydı. Henüz zamanı gelmemişti. Ancak Dünya Savaşı'nın yaklaşması ve zengin köylülerin şehirleri aç bırakması üzerine kolektifleştirme zorunlu ve olağanüstü bir uygulama olarak başlatıldı. Buharin bu yeni yönelişe karşı çıktı. Geleneksel Bolşevik çizgisinin köylünün gönüllü katılımına dayandığını öne sürdü. Ancak bu görüş zengin köylü çizgisi olarak mahkum edildi. Sovyetler Birliği'nde 1930'lu yıllarda toprak üzerindeki özel mülkiyeti tasfiye eden uygulama, tarım üretiminde sorunlar yaratmıştı. Bu nedenle erken kolektifleştirmenin kapitalizme geri dönüşün zeminini yarattığı da öne sürülmüştür. Bu konuya burada girmeyeceğiz. Stalin'den Gorbaçov'a adlı kitabımızda geniş olarak işlenmiştir. Dipnot. Bakınız Doğu Perinçek, Stalin'den Gorbaçov'a sosyalist devrimi sürdürmek ve kapitalizme geri dönüş. Gözden geçirilmiş 4. basım, Kaynak Yayınları İstanbul, Şubat 2010. Lenin'in bilimsel sosyalizme katkısı açısından önemli olan Rus devrimini 20. yüzyılın teorisi içinde ele alışıdır. Çünkü yüzeysel solcularımız konuya hep 19. yüzyıl modeliyle yaklaşırlar. Başka deyişle tıpkı İngiltere veya Fransa gibi proletarya burjuvazi çelişmesi ekseninde. Oysa Paris Komünü bile özellikle sonuçları dikkate alınırsa o eksende açıklanamaz. Lenin Rusya'nın Asyalı olduğunu sürekli vurgulamıştır. Marx da özellikle 1850'li yıllarda Rusya'nın Asyalı karakteri üzerine çalışmalarda bulundu. Bu konuda pek bilinmeyen incelemesini 1984 yılında Saçak dergisinde uzun uzun tartıştık ve daha sonra Osmanlı'dan bugüne Toplum ve Devlet adıyla kitap olarak yayımladık. Dipnot, bakınız Doğu Perinçek, Osmanlı'dan bugüne Toplum ve Devlet, Sivil Toplumculuğun Eleştirisi 1. Basım, Kaynak Yayınları, İstanbul, Temmuz 1986, geliştirilmiş 4. basım, Temmuz 2009, kitabın ilk bölümü Saçak Dergisi'nde Emre Adı Güzel imzasıyla 1984 yılında yayımlandı. Marx'ın Rusya üzerine incelemesini daha sonra Işık Soner Türkçe'ye çevirdi ve 18. yüzyılda Gizli Diplomasi adıyla yayımladı. Dipnot, Karl Marx, 18. yüzyılda Gizli Diplomasi, Rus Despotizminin Asyatik Kökeni, çeviren Işık Soner, Kaynak Yayınları, İstanbul, Kasım 1992. Kısacası Marx ve Engels, Rusya'yı İngiltere, Fransa ve Kuzey Amerika gibi gelişmiş kapitalist ülkeler sınıflaması içinde görmediler. Lenin aşağıda örnekleriyle göstereceğimiz gibi Rusya'yı esas olarak Türkiye, İran, Çin gibi ezilen dünya ülkeleri kampında değerlendirmiş, bazen de üçüncü grup ülkeler içinde saymıştır. Lenin 1915-1916 yıllarında üç tip ülke saptar. Birincisi ileri kapitalist Batı Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'dir. İkincisi Avusturya Balkan ülkeleri ve özellikle Rusya'nın içinde olduğu Doğu Avrupa ülkeleridir. Üçüncüsü ise Çin, İran ve Türkiye gibi yarı sömürge ülkeler ve sömürgelerdir. Dipnot. Vladimir İliç Lenin, The Socialist Revolution and the Right of Nations to Self-Determination, Theses, Ocak-Şubat 1916, Collected Verse, Cilt 22, 2. basım, Progress Publishers, Moskova 1974, sayfa 143-152'den aktaran Doğu Perinçek, Lenin, Stalin, Mao'nun Türkiye yazıları, genişletilmiş 4. basım, Kaynak Yayınları, İstanbul, Ağustos 2014, sayfa 58. Bununla birlikte dünyanın iki büyük toplumsal ekonomik kümesi eksenindeki ayrışmada Rusya'yı Asya toplumları içinde değerlendirmiştir. Rus devrimi de en sonunda bir Asya ülkesi devrimi özellikleri taşımaktadır. Lenin'e göre dünya 20. yüzyılda Asya devrimleri çağına girmiştir. Bunun ilk örnekleri birbiri ardı sıra gelen Rusya 1905, Türkiye 1908, İran 1907-1909 ve Çin 1911 devrimleridir. Rus devrimi bütün Asya'yı sarsmıştır. Türkiye, İran ve Çin devrimleri 1905'teki büyük ayaklanmanın izinden yükselmiştir. Özellikle dikkatinizi diliyorum. Lenin belli bir deneyim birikiminden sonra Rusya'yı da tıpkı Türkiye, Çin, İran ve 6 küçük Balkan devleti gibi ekonomik yönden yarı sömürge sayılması gereken Asya devletleri kümesi içinde görmüştür. Buna bağlı olarak Lenin'in Asya ülkelerindeki burjuva demokratik hareketlerle coşkulu bir duygu birliği içinde olduğunu görürüz. Bu duygudaşlık özellikle Türkiye'deki 1908 ve 1920 devrimlerinde ve 1911 Çin devriminde ve sonrasında görülür. Lenin'in Türk devrimi ile ilgili yazılarını daha 1970'li yıllarda kitapta topladık, oradan incelenebilir. Dipnot, Lenin'in Stalin'i ve Mao'nun Türk devrimine besledikleri sıcak duygular için bakınız Doğu Perinçek adı geçen eser. Yine 1970'li yıllarda Komünist Enternasyonel'in Türkiye ile ilgili belgelerini de 5 kitapta derledik. Lenin'in Çin'deki burjuva demokratik devrimle ilgili yazıları da çok öğreticidir. O yazılarda Lenin'in 20. yüzyılda bilimsel sosyalizme yaptığı katkının en açık ve cesur ifadelerini görürüz. 15 Temmuz 1912 tarihinde yayımlanan Çin'de Demokrasi ve Halkçılık başlıklı yazısının bu açıdan tek başına Leninizmin özünü yansıtan değerdedir. Bu yazı çağımızın bilimsel sosyalizmini inceleyen eğitimlerde ders metni olacak önemdedir. Lenin o yazısında Rusya'yı hiç tanımayan Çin Demokratik Devrimi önderi Sun Yat-sen'in bir Rus gibi değerlendirmeler yaptığını, ortaya Rusya'ya has sorunlar attığını belirtir. O sorunlarla yalnız Rusya değil, bütün Asya karşı karşıyadır. Özellikle de bu platform Rusya, Türkiye, İran ve Çin'deki olayların gelişimiyle karşılaştırıldığında Rusya pek çok bakımdan ve çok özel nedenlerle hiç kuşkusuz en Asyatik devletlerden biridir. Hem de Asyatik devletlerin en vahşi ve ortaçağlısı, fena halde geri kalmış devletlerden biri. Dipnot, yazının tamamı için bakınız Vladimir İliç Lenin, Demokratie und Volkstümler Ideologie im China, Çin'de Demokrasi ve Halkçılık, Werke Cilt 18, Dietz Verlag Berlin 1965, sayfa 152-158'den aktaran Sun Yat-sen, Halkçılık Üzerine, hazırlayan ve çeviren Sadık Usta Kaynak Yayınları İstanbul Ekim 2011, sayfa 165-172. Görüldüğü gibi Lenin'in Asyalı kavramını Rusya'nın içinde yer aldığı coğrafyayı belirlemek için değil, toplumsal ekonomik kuruluşunu açıklamak için kullanıyor. Bu açıdan Rusya, İngiltere ve Fransa gibi gelişmiş kapitalist ülkeler kümesi içinde görülmüyor. Rusya'nın karakterini de Türkiye, Çin ve İran örneklerinde görüldüğü gibi kapitalizm öncesi ilişkiler belirlemektedir. Lenin emperyalizm döneminin pratikleri içinde bu temel saptamasında giderek daha da berraklaşır. 19. yüzyıl geride kalmıştır. Dünya ölçeğindeki yeni sınıf ilişkilerini teoriye yansıtmaktaki cesareti Lenin'i Menşeviklerden ayırır. Lenin bu berraklığı ve kararlılığı sayesinde bir devrim lideri olmuştur. 19. yüzyılın burjuvazi-proletarya ilişkilerine saplanıp kalan Menşevikler ise en sonunda karşı devrim bataklığına düşmüşlerdir. İkinci Dünya Savaşı Rusya'nın Asyalı karakterini bütün çizgileriyle gün ışığına çıkarmıştır. Orta Çağ ilişkileri Rusya'da iki yönüyle kendisini gösterir. Birincisi Rusya'nın geriliğidir. İkincisi feodal bir imparatorluk olarak paylaşım savaşına katılmıştır. Rusya feodal emperyalisttir. Şubat ve Ekim devrimi pratikleri ve ezilen dünya ülkelerindeki devrimci gelişmeler Lenin'in emperyalist döneme ilişkin teorisini olgunlaştırmıştır. Komünist Enternasyonel Kongrelerindeki konuşmaları ve raporları Lenin'in olgunluk çağının örneklerini yansıtır. Burada uzun uzun aktarmalara gerek yok. 1921 yılında Komünist Enternasyonel'in 3. Kongresine sunduğu raporla yetinelim. Orada 20. yüzyılın başındaki Rusya, Türkiye, İran ve Çin devrimlerini bakınız hangi sınıflandırma içinde topluyor. Dünya nüfusunun ezici çoğunluğunu meydana getiren sömürge ve yarı sömürgeler. bu ülkelerin emekçi halk kitleleri dünya siyaset sahnesine çıkarak emperyalizmin devrimle yıkılmasında aktif bir etken haline gelmişlerdir. Dipnot, V.I. Lenin, RKP'nin taktikleri konusunda Komünist Enternasyonel'in 3. Kongresi'ne sunulan rapor için tez taslakları 13 Nisan 1921, 3. Enternasyonel konuşmaları çeviren Cemal Eren, Koral Yayınları İstanbul Mayıs 1976, sayfa 113'ten aktaran Doğu Perinçek, Genç Türk Devrimi'nin dünya emekçilerinin uyanışındaki rolü, Lenin, Stalin, Mao'nun Türkiye yazıları, genişletilmiş 4. basım, Kaynak Yayınları İstanbul, Ağustos 2014, sayfa 88-89. Lenin'in Asya'daki çağdaş burjuva demokratik devrimler diye adlandırdığı Rusya, Türkiye, İran ve Çin devrimlerinin programları aynıdır ve sorunları da aynıdır. 1900'lerin ilk 10 yılındaki demokratik devrimlerden sonra bu ülkelerde burjuva demokratik dönüşümlerin tamamlandığını ileri sürmek yanlıştır. Bu istibdat karşısında oportünist bir tutumdur. Rusya ve Türkiye Avrupa'nın diğer gelişmiş kapitalist ülkelerinden farklı olarak despotlukla yönetilmektedir. Rus devrimi Türkiye, İran ve Çin devrimleriyle emperyalizme ve saltanata karşı mücadele temelinde bir devrimci ittifak kurabilmiş olsaydı emperyalistler çok güç bir duruma düşeceklerdi. Bu konuda daha derinlemesine çalışmak isteyen okurlarımıza Lenin, Stalin, Mao'nun Türkiye Yazıları adlı kitabımızı incelemelerini öneririm. Lenin'in 20. yüzyılın başından hayata gözlerini yumana kadar yaptığı tahlilleri toplu olarak değerlendirirsek, 1. Rusya Orta Çağ ilişkilerinin temizlenmediği geri bir Asya toplumudur. 2. Rusya çok milliyetli bir imparatorluktur, despotlukla yönetilmektedir. 3. Rusya büyüklüğü ve gücüyle diğer gelişmiş kapitalist büyük devletlerle hegemonya çatışması içindedir. Bir feodal emperyalisttir. Ancak üretim ilişkilerinin geriliği nedeniyle aynı zamanda Türkiye, İran ve Çin gibi yarı sömürge ülke konumundadır. 4. Fakat en önemlisi Rus devrimi ile diğer Asya devrimlerinin programları ve geleceği aynıdır. Rusya emperyalizmin zayıf halkasıdır. Nitekim Rus devrimi emperyalist savaş koşullarında gerçekleşmiş ve arkasından gelen 4 yıllık iç savaşta emperyalist ordularla hesaplaşarak ayakta kalmıştır. Rus devriminin 1921 sonrası serüveni de emperyalizme karşı varlığını koruma kapsamında açıklanabilir. İkinci Dünya Savaşı bir anavatan savaşıdır. Sovyetler Birliği'nde kapitalizme geri dönüş kuşkusuz içteki sınıflaşmanın sonucudur. Ancak bu sınıflaşma dahi emperyalizmle mücadele koşullarında anlaşılabilir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başta ABD olmak üzere emperyalist ülkelerin Sovyetler Birliği'ne karşı uyguladıkları kuşatmanın ve Soğuk Savaş'ın rolü biliniyor. Toplam olarak baktığımız zaman 20. yüzyılın başından sonuna kadar Rus devrimi emperyalizmle savaşmıştır. Toplam olarak emekçi sınıfların mücadelesi vatan savunmasıyla örtüşmektedir. Devrimin başarısı da kapitalizme geri dönüşle bir bütün olarak ele alınırsa bu hesaplaşmanın sonuçlarıdır. 3.9 Batı ile Doğu burjuvazileri arasındaki farklar. 3.9.1 Batı'da burjuvazinin çürümesi. Lenin'in 20. yüzyılda kapitalist sistemdeki değişiklikleri tahlil ederken yeni sınıfsal ilişkilere ve konumlara dikkat çekti. Birincisi gelişmiş kapitalist ülkelerin burjuvazileri ile işçileri arasındaki ilişkide çok önemli değişiklik olmuştu. Emperyalist karakter kazanan büyük sermaye ezilen dünyadan elde ettiği sömürüden kendi ülkesinin işçi sınıfına da pay veriyordu. Bu pay özellikle işçi aristokrasisine gidiyordu. Ancak geniş işçi kitleleri de nasibini alıyordu. Böylece burjuvazi kendisini yıkacak olan sınıfı yumuşattı. Emperyalist sistemin liderleri genel olarak emekçilerle ilişkilerini yumuşatma gereğini daha 20. yüzyılın eşiğinde saptamışlardı. İngiliz emperyalizminin temsilcilerinden ve sömürgeci Rodezya'nın, devrimden sonra Zimbabwe oldu, kurucusu C.J. Rhodes 1895 yılında bakın ne diyordu. Birleşik Krallığın 40 milyon yaşayanını kanlı bir iç savaştan kurtarmak için biz sömürge devlet adamları bu fazla nüfusu yerleştirmek, fabrikalarda ve madenlerde üretilen ürünleri süreceğimiz yeni pazarlar sağlamak için yeni topraklar elde etmeliyiz. Eğer iç savaştan kaçınmak istiyorsanız emperyalist olmak zorundasınız. Dipnot aktaran Yıldırım Koç, Proletaryayı Bedava Buğdayla Ehlileştirme, Aydınlık, 14 Ocak 2013. Burada daha çok ticaret çağındaki kapitalizmin sömürgeci ilişkilerine vurgu yapılmaktadır. Ancak emperyalist tekelci burjuvazinin sermaye ihracı yoluyla el koyduğu değerler de iç savaşı yatıştırma araçları olarak kullanıldı. Lenin bunu görerek cesur bir tavırla yeni ilişkileri saptadı. Emperyalist ülkelerin işçi sınıflarının da burjuva milletin parçası haline geldiğine dikkat çekti. Emperyalist ülkelerin burjuvazileri ve işçileri ezen millet konumunda birleşmişlerdi. Emperyalist sistemde sınıf çelişmelerinin ekseni uluslararası düzleme kaymıştı. Ezen ezilen millet çelişmesi devrimin anahtarını veren sınıf mücadelesinin zeminini oluşturuyordu. Yıldırım Koç arkadaşımız yıllardır bu süreci anlatan kitaplar ve yazılar yayımlıyor. Bu çalışmalar bilimsel sosyalizmin çağdaş birikimini yansıtmaktadır. Dipnot, bakınız Yıldırım Koç, Batılı İşçi Sömürüye Ortak, Burjuva Proletarya, Bilgi Yayını ve Ankara 2005, Yıldırım Koç, Avrupa İşçi Sınıfları Kapitalizmin Mezar Kazıcılığından Siyasetsizliğe, Epos Yayınları, Ankara 2011. 3.9.2 Asya'da Devrimci Burjuvazi ve İşbirlikçi Liberal Burjuvazi. Yeni duruma bağlı olarak ezilen dünya burjuvazisi emperyalist ülkelerin kapitalist sınıflarından farklıydı. Farklı olmanın da ötesinde gelişmiş kapitalist ülkelerin burjuvazisi ile ezilen dünya ülkelerinin burjuvazileri karşıt kamplardaydılar. Lenin bu bağlamda Çin'in ilerici burjuvazisi ile emperyalist ülkelerin çürümüş gerici burjuvazisinin yöneticilerini karşılaştırır. Vahşi, ıssız, Asyatik Çin'in geçici başkanıyla Avrupa ve Amerika'daki cumhuriyetlerin, ileri uygarlık ülkelerinin çeşitli başkanları arasındaki bir karşılaştırma kendiliğinden zorunlu hale geliyor. Oradaki cumhuriyetlerin, gelişmiş kapitalist ülkelerin başkanları genellikle burjuvazinin elinde idareci, ajan ya da kukladırlar. Baştan sona çürümüş, tepeden tırnağa pisliğe ve kana bulanmışlardır. Padişahların ve büyük hanların kanıyla değil, ilerleme ve uygarlık adına greve giden işçilerin kurşunlanan kanıyla. Oradaki başkanlar gençliklerinin tüm ideallerinden çoktan kopmuş, son haddine kadar fahişeleşmiş ve kendilerini tamamen milyonerlere, milyarderlere ve burjuvalaşmış feodallere satmış olan bir burjuvanın temsilcileridir. Burada Asya ülkelerinde bir cumhuriyetin Asyatik geçici başkanı gerilemeyen, tam tersine yükselen, gelecekten korkmayan, korkmamaktan da öte ona inanan ve özveriyle onun uğruna mücadele eden bir sınıfa, geçmişten nefret eden ve ölmüş olanı, her türlü yaşamı boğan kokuşmuşluğu bir kenara atmayı bilen bir sınıfa, kendi ayrıcalıkları uğruna geçmişin korunmasına ve yeniden kurulmasına sarılmayan bir sınıfa özgü yüce gönüllülük ve kahramanlıkla dolu bir devrimci demokrat. Ne demek? Yoksa bu materyalist batının çürüdüğü ve ışığın yalnızca mistik, dindar doğudan yükseldiği anlamına mı geliyor? Hayır, tam tersine. Bu doğunun kesin olarak batının yoluna adım attığı, şimdi yüzlerce ve yüz milyonlarca yeni insanın batının savaşarak kazandığı idealler uğruna mücadeleye katıldığı anlamına geliyor. Batının artık karşısında mezar kazıcısının, proletaryanın durduğu burjuvazisi çürümüştür. Fakat Asya'da hala dürüst, militan ve tutarlı demokrasiyi temsil edebilecek yetenekli olan 18. yüzyıl sonu Fransa'sındaki büyük teorisyenlerin ve büyük eylem adamlarının değerli arkadaşı olan bir burjuvazi var. Dipnot, bakınız V.I. Lenin, Demokratie und Volkstümler Ideologie im China. Çin'de Demokrasi ve Halkçılık, Werke Cilt 18, Die Verlag Berlin 1965, sayfa 152-158'den aktaran Sun Yat-sen, Halkçılık Üzerine, hazırlayan ve çeviren Sadık Usta Kaynak Yayınları İstanbul, Ekim 2011, sayfa 165-172. Lenin 20. yüzyılın başlarında Asya ülkelerinin burjuvazisini Fransız devriminin önderi olan burjuvazi ile aynı konumda görmektedir. Fransa'nın devrimci burjuvazisi gibi Asya'nın devrimci burjuvazisinin dayanağı da köylülerdir. Tarihsel olarak ileri bir davaya hala yetenekli bu Asya burjuvazisinin baş temsilcisi ya da temel sosyal dayanağı köylülerdir. Asya ülkelerinde bu ilerici burjuvazinin yanında liderleri özellikle ihanete yetenekli olan bir liberal burjuvazi de bulunmaktadır. Bunlar imparatorlardan korkuyorlardı. Ancak bir başka güç görüp devrimci demokrasinin zaferini duyumsayınca imparatora ihanet ettiler ve yarında herhangi bir eski ya da yeni anayasal imparatorla anlaşma uğruna demokratlara ihanet edeceklerdir. Görüldüğü gibi Lenin, Batı burjuvazisi ile Doğu burjuvazisi arasındaki karşıtlığı saptadıktan sonra Doğu burjuvazisi içindeki ayrılığa da dikkat çekti. Doğu'da ilerici burjuvazi yanında bir de işbirlikçi liberal burjuvazi bulunmaktaydı. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 51.